Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 14 Kasım 2017 Salı gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Orta Doğu odaklı gündemimiz yoğun bugün. Suriye'den, Türkiye sınırından, Türkiye-Rusya ilişkilerinden haberlerimiz var. Amerikan yönetiminin son açıklamaları var. Savunma Bakanı Mattis'in ne anlama geliyor buna bakacağız. Ayrıca asıl dünkü gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlanmasıydı. Dünkü Eksen'de vaktimiz ölçüsünde aktardık. Bugün biraz bunu anlamaya çalışacağız sonuçlarını ve İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin'le programın ikinci yarısında konuşacağız. Hem siyasi hem ekonomik açıdan Türkiye-Rusya ilişkileri nerede anlamaya çalışacağız. Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından başlıklarım olacak size. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa 93.4 Kocaeli'nden ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinde pop-up'tan rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Soçi'deydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı. Bu yıl 6. kez yapılan yüz yüze görüşme zirve oldu bu. En sonuncusu Ankara'da 28 Eylül'de yapılmıştı. Jet uçağı krizinin ardından ilişkilerin önceki seviyeye geldiği ilk kez bu toplantı, bu zirve sırasında açıklandı. Vladimir Putin girişte ilişkilerin tam kapasiteyle canlandırıldığını söyleyebiliriz. İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dayanışmaya vurgu yaptı. Geleceğe yönelik güvenlerinin arttığına vurgu yaptı. Kalabalık bir heyetle yapıldı görüşme. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da vardı. Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra dikkat çekiciydi askeri kanadında bulunması. Yine Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da görüşmede yerini aldı. 4 saatten fazla sürdüğü belirtiliyor. 2 saatlik bir baş başa görüşmeden söz ediliyor. Soçi'deki Rus Devlet Başkanlığı rezidansındaki görüşme akşamüstü saatlerinde başladı. Baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere geçti. Yapılan açıklamalar nedir peki görüşmenin ardından? Rusya Devlet Başkanı Türkiye ile Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını Türkiye lideriyle söyledi. Meydana gelen açığı telafi edeceklerini belirtti. İkili ilişkilerde kriz öncesi seviyeye tekrar ulaşılmıştır. Bunun en iyi göstergesi ticaretimizdir vurgusu yaptı Rusya Devlet Başkanı. Yine tabii daha önce en son 28 Eylül'de ele alınan ticari konulara değindi. Tarım ürünleri, enerji alanında stratejik işbirliğine eğildi ve önemli gelişmeler olduğunu, artık temasların bir alışkanlık haline olduğunu, çok verimli olduğunu, iyi sonuçlar verdiğini, bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini vurguladı. Akkuyu nükleer santrali Türk Akımı önüne çıkan Türkiye-Rusya ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerinde konular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostum dedi Vladimir Putin'e. Bu yıl üçüncü kez Rusya'yı ziyaret ettiklerini, ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Özellikle ekonomik ilişkilerden bahsetti. Vize muafiyetinin de eski günlere dönmesinin önem arz ettiğini belirtti. Hakikaten Rusya vizesi Türkiye'de hem iş adamlarını hem sıradan vatandaşları zorluyor. Buna vurgu yaptı. Kültürel, ekonomik, turizm ilişkilerini daha ileri taşımak istediklerini belirtti. Suriye'de önemliydi Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir noktaya ulaştık dedi Cumhurbaşkanı. Bu arada Sayın Putin ve Trump ile ortak yapılan açıklamayı önemsiyoruz diye bir not düştü. Bu önemliydi. Çünkü hemen Soçi'ye gitmezden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada da Cumhurbaşkanı özellikle askeri çözüm mümkün değil ifadeleri Trump ve Putin'in ortak bildirisinde öne çıkmıştı. Buna yönelik olarak askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. O zaman çeksinler askerlerini. Türkiye'nin askeri yok. Siyasi yönteme başvurusun, bir an önce seçime gitmenin yolları aransın. Askeri sorun çözümdüyse çeksinler askerlerini ifadeleri vardı. O açıdan bu Soçi'deki toplantıda öncesinde yapılan bu açıklamaya dair bunun önemini vurgulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekti. Sonradan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na sordular Cumhurbaşkanı'nın Soçi'ye gitmeden önce yaptığı çıkışı. O da Suriye'deki siyasi süreci hızlandırma gayesi içerisinde olduğunu, siyasi çözüme Türkiye'nin inandığını ama bunun için ateşkes gerektiğini vurguladı ve bu sözlere de kendince açıklık getirmiş oldu Çavuşoğlu. Şimdi tabii Suriye'de asıl başlık Amerika ile Trump'la Putin'in ortak bildirisinde Suriye'nin egemenlik, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bütün unsurları, Suriye'deki bütün unsurları kapsayacak bir siyasi çözüme ulaşılması idi. Önemli bir nokta bu. Türkiye İdlib'de TSK'nın varlığı var. İdlib'de de El-Kaide'nin Suriye kolu, şimdiki ismiyle Heyet Tahrir-i Şam söz konusu. Bir yandan Rusya Suriye Halk Kongresi toplamaya çalışıyor. Bir çeşit ulusal diyalog hayatı geçirilmeye çalışılıyor. 18 Kasım denilmişti ama sarkacak gibi gözüküyor. Burada tabii Suriye Kürtlerinin de temsil edilmesi gerektiğini Rus Dışişleri Bakanlığı açıkça dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu konuda Rusya ile ne olduğu son Soçi buluşmasında herkesin merak konusu. Bir yandan da İdlib'in Nusa cephesinden, El-Kaide'den temizlenmesi, diğer yandan Suriye Kürtlerinin hem Amerika ile birlikte Arapların da bulunduğu bölgelere, petrol bölgelerine ilerlemesi bir kaygı kaynağı. Hem de Suriye'nin kuzeyinde Şam yönetimiyle nasıl bir ilişki tesis edeceği, bir tür federalizm mi olacağı herkesin sorduğu sorular. Türkiye ile Rusya ortak operasyon düzenleyebilir mi diye de bir takım sorular yöneltiliyor. Bunlar önemli başlıklardı Soçi'de Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerde. Sonuçlarını da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Diğer yandan sızan bilgilere bakılırsa Rus basınından vizenin kaldırılması, Rusya'ya yönelik Türklere yönelik vizenin kaldırılması için çalışmaların yapıldığı anlaşılıyor. Ekonomik ilişkilerde hakikaten 2015 Kasım'ı öncesine dönülmesinin söz konusu olduğu ya da Rus tarafının en çok bunu istediği siyasi çözüm içinde adım adım ilerlenmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Görüşme sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği mesajlar vardı, dinleyelim.
Başta Suriye krizinin çözümü olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Temaslarımız alışkanlık haline geldi artık. Bu görüşmeler seri şekilde, bürokrasiden uzak, güzel bir havada devam etmektedir. Çok verimli ve çok iyi sonuç veriyor bu görüşmeler. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz. İkili ilişkilerimize gelince, kriz öncesi seviyesine tekrar ulaşılmıştır. Bunun en iyi göstergesi ticaretimizdir. 2016 yılında ticaret hacmimiz %30 azaldı. Ancak bu yılın ilk 9 ayında %38'lik bir artış kaydedildi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. İnanıyoruz ki bu yılın sonuna kadar geçen yılda meydana gelen açığı telafi edeceğiz. Enerji alanında stratejik işbirliğimizi ilgili bakan ve kurum başkanlarıyla birlikte değerlendirdik. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu kısa süre içinde projeyi hayata geçirmeye başlayacak. İlk üniteyi 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Tahran'a yapmış olduğum ziyaret ve görüşmeler hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Astana sürecinin garantörleri olarak çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Şiddet olayları ciddi oranda azaldı. Birleşmiş Milletler himayesinde Suriyeli taraflar arasında diyalog kurulması için elverişli koşullar oluşuyor. Siyasi çözüme yönelik çalışmalarımızı aktif hale getirme konusunda mutabık kaldık. Yaptığımız görüşmeler bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor. Erdoğan'a yapılan ortak çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çalışmalar başarıyla devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın ardından özel uçakla akşam saatlerinde Soçi'den Kuveyt'e hareket etti. Kendisini Rus yetkililer de uğurladı. Kuveyt'te biraz körfez kriziyle alakadar olacak, öyle gözüküyor. En son Suudi Arabistan'daki kraliyete yönelik tasfiyelerle alakadar olacak Cumhurbaşkanı. Ayrıca oradan Katar'a da, bu turuna Katar'ı da eklemişti. Katar'a geçmesi bekleniyor. Bunun sonuçlarına da bakacağız. Suriye'ye daha yakından bakalım. Rakka'nın kirli sırları. BBC ekibi IŞİD militanlarının tahliyesi için Rakka'da yapılan gizli anlaşmayı ortaya çıkarttı. Dün akşam gündeme damgasını bu haber vurdu. Yaklaşık 250 IŞİD militanı ve ailelerinin koalisyon, Amerika, Britanya öncülüğündeki koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri, yani Suriyeli Kürtlerin de operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiklerini ortaya serdi. Görüntüler eşliğinde verildi. Aslında bu haber çok yeni değil. Ekim ortalarında Russia Today başta olmak üzere bağımsız dünya çapında medya kuruluşları bu anlaşmaya, bu gizli anlaşmaya yer vermişlerdi. Amerikan yönetiminin de gündemine sunulmuştu. Onlar da yerel unsurların uzlaşması gibi geçiştirmişlerdi ama öyle olmadığı BBC'nin haberiyle ortaya çıktı. Silahlarıyla beraber geçiyorlar, görüntülerde var ve Rakka'yı boşaltıyorlar. Böylelikle aslında Suriye Demokratik Güçleri kolaylıkla Rakka'yı ele geçirmiş oluyor. Yerel yöneticilerle, yerel konseylerle yapılan anlaşma şeklinde sunuluyor. Daha önce benzeri anlaşmalar Hizbullah tarafından Suriye'de yapıldığında Lübnan sınırında Amerikan yönetimi çok sert tepki göstermişti. Nasıl terör unsurlarıyla böyle anlaşma yapılabilir demişlerdi. Şimdi kamyon şoförleri, bunları taşıyan militanları ve ailelerini taşıyanların ifadeleriyle BBC ortaya koymuş olduğu olup bitenleri, otobüslerin geçişi, yabancı savaşların ki bunların bir kısmı Türkiye'ye de geçiyor. Aralarında Fransa, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Çin, Tunus, Mısır'dan yabancı savaşçılar olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye geçen militanların da olduğu belirtiliyor. Rusya'dan bir açıklama var ki bu BBC'nin haberinde belirtilen militanların bir kısmının biz Irak'a, Albukamal'a, şimdi operasyon devam ediyor Suriye ordusu tarafından, buraya geçtiğini biliyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD'in son kalesi Albukamal'a düzenlenen operasyonun Amerika öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun IŞİD'e verdiği desteği gözler önüne serdiğini açıkladı bugün. Amerikalıların IŞİD militanlarını vurmayı reddettikleri, Cenevre Sözleşmesi'ni gerekçe gösterdikleri belirtiliyor burada. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yine insansız hava araçlarıyla görüntüleri kaydedilen, fotoğrafları kaydedilen IŞİD'lilere yardıma dair ithamlarda bulunmuştu Amerikalılara. Bir de böyle bir not iletmek lazım. Suriye'den bir başka not aslında dikkat çekici. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'in son açıklaması. Pentagon'da yaptı gazetecilere bu açıklamayı. Eğer Cenevre görüşmeleri sonuçlanana kadar Amerika'nın Suriye'de yapacağı operasyonların devam edeceğini söyledi. Siyasi çözümden önce çekip gidecek değiliz dedi. Sürecin tamamen çözümlenmesinden önce. Bu da tabii siyaset masasında Suriye Kürtleri üzerinden Suriye'yi bölgelere ayırma planının parçası olarak yorumlanıyor. IŞİD'le savaşmak için yetkinin BM tarafından kendilerine verildiğini, savaşmak istedikleri sürece devam edeceklerini söyledi. Çatışmasızlık bölgeleri konusunda özellikle Güneybatı'da İsrail sınırında tüm bölgelere uyan bir şablon yok ifadelerini kullandı. Devriye görevi planımız yok bizim Amerikan ordusunun dedi. Bu da tabii hemen Trump'la Putin'in ortak Suriye ortak bildirisi APEC'teki bildiriden hemen önce Amerika, Rusya ve Ürdün'le arasında bir anlaşma yapıldığı, çatışmasızlık bölgelerine dair anlaşma yapıldığı haberleriyle ilgili düşünülürse dikkat çekici bir açıklama Mattis'in yaptığı açıklama. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bu arada dün akşam Suriye'de askeri operasyonlara devam edecekleri konusunda Amerika ve Rusya'ya bilgi verdiklerini söylediğine dikkat çekelim. İsrail'de Hizbullah'ın aşırı güçlenmesi, Suriye yönetiminin tekrar kontrolü ele geçirmesinden rahatsız. Evet, Irak'a bakalım. Irak'ta dikkat çekici bir haber var yine. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Federal Mahkemenin bağımsızlık referandumuna dair hiçbir bileşenin ayrılma hakkı olmadığı kararına saygı duyduğunu açıkladı. Referandumda 25 Eylül'de 93'e yakın oyla, ki gerçi yolsuzluk yapıldığı, hile yapıldığı iddiaları çok fazla var. Ama evet de sonuçlanmıştı bağımsızlık referandumu. Daha sonra tartışmalı bölgeler Irak ordusu ve seferberlik güçleri tarafından tekrar Bağdat'ın kontrolüne alınmıştı. Şimdi bir başka geri adım gelmiş oldu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin anayasanın birinci ve diğer ilgili maddelerine atıf yaparak buna saygı duyduğunu belirtmesi, ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir madde olmadığı kararı almıştı Irak Federal Mahkemesi. Körfez cephesindeki gelişmelere bakalım. İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Dürzi asıllı, Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz El Ali Şeyhi, Şeyh'in İsrail'e karşı savaşın caiz olmadığı ve Hamas'ın terör örgütü olduğu yönde fetvasını ötürü tebrik etmiş ve ülkesine davet etmiş. Çok dikkat çekici, son dönemde İsrail'le Suudi Arabistan ilişkileri iyice düzelmiş vaziyette. Bu da bu yapılan yorumda daha önce işitilmemiş türden bir yorum. Suudi Arabistan'ın tabii içeride bir kraliyette bir tasfiye operasyonu gerçekleştirdiğini biliyoruz geçtiğimiz haftadan. Lübnan lideri Hariri Suudi Arabistan'a gidip istifasını oradan sunmuştu. Yeniden bir ittifak girişimleri olduğu açık Suudi Arabistan-İsrail cephesinde. Tam bu aşamada işte hatta Filistin lideri Mahmut Abbas'a ultimatum verildiği, Amerikan planını kabul etmeleri, Suriye karşıtı, İran karşıtı tutum almaları yönünde tam bu sırada böyle dini bir açıklamaya teşekkür edilmesi de dikkat çekici Suudi Arabistan'dan. Bu arada prensler, gözaltına alınanlar arasında üst düzey görevliler, bakanlar, milyarder iş adamları vardı. Geçen hafta işlemiştik. Bunların adil yargılanacağı yolunda açıklaması var. Suudi Arabistan'ın BM daimi temsilcisi Abdullah El Muallimi'nin basın toplantısı düzenledi. Hariri'nin gözaltına alındığı, zorla istifa ettirildiği açıklamalarında saçmalık diye nitelendirdi kendisi. Yine dikkat çekici bir gelişme, Lübnan'ın Hristiyan Marunilerinin başındaki isim olan Bishara El Rai'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi, hem Kral Salman'la hem de Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la görüşmesi. Bu 1975'te en son böyle bir ziyaret gerçekleşmiş. Dini hoşgörü, aşırılıkçılıkla savaş Suudilerle tartışılmış ki Suudi Arabistan'da başka dinleri takip etmek yasak ve en son bu yolsuzluk karşıtı operasyon, tasfiye operasyonu, yolsuzluk karşıtı diye başlığıyla sunulan operasyon aynı zamanda ılımlı İslam'a dönüş vurguları eşliğinde sunuluyor Muhammed Bin Salman'ın yönetimi altında. Körfez'in bir başka ayağı Yemen. Yemen'deki insani durum vahim. BM İnsani Koordinatörü Kuzey Yemen'de 20 günlük yakıt stoğu kaldığını söyledi. İnsani durumun düzeltilmesi için limanların açılması çağrıları yapılıyor. Suudi Arabistan biz tecrit uygulamayız diyor. Ama uyguluyorlar. Yemen savaşından ötürü Suudi Arabistan'a kimse bir şey diyemez halde. Son olarak bir de Aden'de intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği belirtiliyor. 6 ölü. Yemen savaşı Suudi Arabistan'ın bir türlü bitmek bilmez. Böyle gelişmeler var. Önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret etmeyi planlayan Avrupa Parlamentosu üyelerinin İsrail'i boykot faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle ülkeye alınmayabileceği açıklandı. İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından boykot hareketi Tel Aviv üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. Filistin topraklarındaki işgalden ötürü BDS diye bilinen bir boykot hareketi var. Dikkat çekici, Avrupa ile ilişkilerde bir gerilim başlığı. Orta Doğu'dan son haberde depremden verelim. Irak, İran sınırında 7.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 400'e yaklaşmış durumda. Çoğu İran tarafında Kirmanşah bölgesinde yıkılan yerler, içler acısı bir durum var. Seferberlik ilan edilmiş vaziyette, yas ilan edildi. Türkiye Kızılay seferber oldu yardımları için. İran Cumhurbaşkanı Ruhani depremzedeleri ziyaret etti. Devletin yaptığı konutların özellikle yerle yeksan olması dikkat çekici. Ahmedinecad döneminde Meskeni Mehir diye anılan bu sosyal toplu konut projeleri yardım amacıyla yapılmıştı. Oysa deprem yüzünden hepsi yıkılmış gözüküyor. İnsanlar ayakta duranlara da girmeye korkuyorlar. Amerika'ya bakalım. Sputnik ve Russia Today genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan açıklamıştı. Russia Today Amerika, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine yabancı ajan olarak kaydedilmişti. Bir medya ayağı aslında Amerika ile Amerikan Devleti ile Rusya arasındaki krizin. En son Duma'daki Birleşik Rusya Fraksiyonu Başkanı Yardımcısı Andrei Isayev açıklama yapmış. Yabancı ajan, ajan medya kanunu kapsamında Özgür Avrupa Radyosu, Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi ve CNN gibi kuruluşların dahil edilebileceğini söylemiş kendisi. Bir misilleme yapabileceğine yoruluyor. Rusya Başbakanı Medvedev de en son bir açıklama yaptı. Amerika-Rusya ilişkileri en düşük düzeyde son 10 yıllar içerisinde dedi. Trump'la kendisinin de görüşmesi var. Yaptırımlar konusunda kendilerinin de sınırlamalara, yaptırımlara hazırlıklı oldukları mesajını verdi. Trump'la Putin'in görüşmesi çok iyi geçmişti APEC'te ama perde arkasında ilişkilerde hala sıkıntılı yanlar böylece anlaşılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Asya turu, 12 günlük Asya turunu tamamlayıp Amerika'ya dönüşünde önemli bir açıklama yapacağını yazdı Beyaz Saray'dan. Daha çok ticaretle ilgili Japonya, Çin, Güney Kore, Vietnam, Filipinleri kapsıyordu turu. Ticaret yapan Amerikalı ticaret yapan ülkelerin artık kuralların değiştiğini öğrendiğini söylemişti. Manila'da en son Filipinler'de karşılıklılık esasına uygun olmalı demişti. Şimdi bakalım nasıl açıklamalar yapacak. Avrupa Birliği safları sıklaştırıyor. 23 ülke savunma anlaşması imzalandı. Aslında bir ortak güvenlik savunma politikası var 90'ların ortalarından bu yana. Ama NATO'nun dışında bir Avrupa ordusu tartışmaları varken şimdi kısa adı PESCO olarak bilinen kalıcı yapılandırılmış işbirliği savunma anlaşması için niyet bildirimi içeriyor bu imzalar. Brüksel'de toplantıda dışişleri ve savunma bakanları tarafından atıldı. Uluslararası krizlerle mücadelede Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin daha tutarlı bir rol üstlenmesini sağlamayı amaçladığı söyleniyor. Orduya dönüşmesi beklenmiyor deniliyor ama içten içe böyle tartışmalar var. Tabii Türkiye bu tartışmanın parçası olur mu? O da ayrı bir başlık. Avrupa'da görevden alınan Katalonya lideri Carles Puigdemont tartışılıyor. Brüksel'e geçmişti. Belçika'ya gitmek zorunda kalmıştı. Kendisi hatta bir ara gözaltına alındı. Serbest bırakıldı mahkeme tarafından. Şimdi bağımsızlıktan vazgeçmiş, geri adım atmış gözüküyor. İspanya ile başka bir ilişki realitesini kabul etmeye hep hazırdım. Hayatım boyunca bağımsızlıktan yanaydım. 30 yıl boyunca Katalonya'nın İspanya ile başka tür ilişki kurabilmesi için çalıştım dedi. Ama ne tür bir birliktelikten söz ettiğin ayrıntılarını vermedi. Evet, sürem azalıyor. Asya Pasifik'te Kuzey Kore'den Amerika'ya nükleer savaş uyarısı geldi. BM daimi temsilcisi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ortak tatbikatların Amerika'nın Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatların nükleer savaş tehdidini arttığı ikazında bulundu. Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya yönelik siyasi diplomatik girişimlerin yanı sıra kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verilmesi Latin Amerika'dan bir başlık. Aslında yaptırımlara yoruluyor bütün bunlar. Kolombiya'daki FARC örgütü ise yönetimle hükümetle barış anlaşması imzalamış FARC örgütü ise terör örgütleri listesinden çıkartıldı. Efendim, vaktimi doldurdum, açtım biraz. Ara verelim, Metallica'dan Nothing Else Matters'ı dinleyelim. Az sonra Mesut Akkıcaşin'le beraber, Profesör Doktor Mesut Akkıcaşin'le beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Never care for what they know. Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar.
Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin var. İstinye Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum efendim.
Bizden de saygılar hocam. Hocam şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerinde herkesin dikkati Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik son ağırlaması oldu. Son bir yılda 6. zirve gerçekleşti. Yüz yüze görüştüler. Epey de uzun sürdü görüşme. 4 saatten fazla 2 saati baş başa deniliyor. Geri kalanı heyetler arası deniliyor. Sonrasında da ilişkilerin işte jet krizinden yani Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinden önceki seviyeye ulaştı. Yolunda mesajlar verildi. Öncelikle siz katılır mısınız hakikaten bu açıklamaya Türkiye-Rusya ilişkileri jet krizinden önceki seviyeye ulaştı mı?
Şuraya bakmak lazım. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri elbette gerçeği yansıtıyor. Neden? Bir defa her şeyden evvel coğrafya İki devleti özellikle zor zamanlarda bir araya getirmiştir. Bunu Birinci Dünya Savaşı esnasında Atatürk ve Lenin'le görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda da aslında Türkiye, dikkat edin, Sovyetler Birliği'ne herhangi bir şekilde silahlı müdahalede bulunmamış ve tarafsız statüde kalmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir yakınlaşma olmuştur Türkiye ile Rusya arasında. Tabii burada özellikle Sayın Putin'in kimyasıyla Sayın Erdoğan'ın kimyasının uyması bu bakımdan fevkalade önemli. Burada bir kaza olmuştur. Bu kaza veya ikili ilişkilerdeki gerginliğin bir kırılma noktası Suriye krizi olmuştur. Dikkat ederseniz Türkiye hem Gürcistan krizinde hem Ukrayna krizinde diğer NATO müttefiklerinden farklı bir mutedil politika izlemiştir bu krizlerde. Ancak Suriye krizi böyle olmamıştır. Bir de altını çizmek gerekir ki Türkiye 2008 Gürcistan Savaşı esnasında Boğazlar'da Montre statüsünü uygulamak suretiyle olası bir Gürcistan kaynaklı NATO, Rusya ve Rusya-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nı önlemiştir. Bu çok fevkalade önemli bir hadise. Bir taraftan şunu da söyleyebiliriz. İkinci nokta da şu. Suriye krizinde ise başlangıçta her iki taraf ortak hareket etmişlerdir. Yani nedir o? Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. Bu toprak bütünlüğünün korunması meselesinde Rusya'nın askeri müdahale kararından sonra güç dengelerinin değiştiğini görmekteyiz. Fakat uçağın düşürülmesi hadisesinden sonra bu 9. kez bir araya gelme ve resmi müzakere. Sizin de az önce söylediğiniz gibi 4 saatlik bir görüşme. Dikkat ederseniz Sayın Başbakan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Pence'de görüşmüştü. Trump'la görüşmenin bu kadar uzun olmadığını altını çizmek istiyorum. Buradan ne demek istiyorum? Türkiye-Rusya ilişkileri tarihte hiç bu kadar yakınlaşmamıştı. Fakat bu demek değildir ki Türkiye'de Rusya'nın çıkarları tamamen aynı orandadır veya tamamen örtüşmektedir. Türkiye şunu görmektedir. Rusya bir dünya devletidir, bir nükleer güçtür. Aynı zamanda dünyanın en büyük topraklarına sahip olan çok önemli bir nükleer süper güçtür. Bu bakımdan Türkiye'nin Karadeniz ve Kafkasya aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanlardaki örtüşen çıkarları ciddi bir rekabete dayalı işbirliği modelini ortaya getirmiştir. Bu bakımdan uçak krizi aslında tarafların kriz durumunda crisis management dediğimiz uluslararası politikada uzlaşmada neler yapılması gerekir veya hangi noktalarda da kırılma noktaları vardır? Bunları iyi tahmin etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu uçak krizi başkalarının iddialarının aksine iki devleti birbirine yakınlaştırmıştır. Bugüne gelince bugünkü ziyaretin çok önemli mesajlar taşıdığını düşünüyorum. Her iki liderin yaklaşımları Suriye konusunda müsbettir. İkinci husus enerji konularında iki taraflı bir yaklaşma var. Hem Akkuyu Nükleer Santralı hem de Türk Akımı dediğimiz sonradan adı konulacak gaz projesinde hem de turizm ve aynı zamanda savunma konusunda S-400 füzelerinin konuşulduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman Astana sürecinin getirdiği çatışmasız alanlar ve İdlib'deki denetim mekanizmasının yürütülmesi ve gerginliğin barışçı yoldan çözümü konusunda ve Moskova ve Ankara'nın yaklaştığını görüyoruz. Burada şuna bakıyoruz ki her iki lider, gerek Sayın Putin gerekse Sayın Erdoğan açıklamalarında Suriye için siyasi çözümle mutabıkız lafı var. Halbuki çok önce, çok kısa önce, yani Trump ve Putin'in Vietnam mutabakatında siyasi çözüm ifadesine Sayın Erdoğan karşı çıkmıştı. Türkiye'de hala hazırda. Buyurun.
Bu bu tuhaf hocam. Bunu biraz açmak lazım. Hakikaten evet. Kimse beklemiyordu. Bu Amerika ile Rusya arasındaki ortak Suriye bildirisi önem taşıyor. Biz Amerikan politikalarının Suriye'de genel olarak çöktüğünü biliyoruz. Rusya ne diyorsa oraya geliniyor. Birdenbire Cumhurbaşkanı Soçi'ye gitmeden önce çıkıp çekilsinler. Hem Amerika hem Rusya çekilsin deyince herkes şaşırdı. Ne anlama geliyor bu? Neden böyle bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması real politikayı yansıtıyor. Yani iki husus var. Bir, ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin egemen devleti değildir. Suriye egemen bir devlet. O zaman zaten Birleşmiş Milletler şartını unutmamız gerekiyor. Şimdi bir iç savaş var ve bu savaşın adı modern literatürde vekalet savaşı diye ortaya çıkılıyor. Şimdi vekalet savaşındaki her iki grubun, yani gerek koalisyon ve Amerika'nın gerekse Rusya'nın müşterek hedefi kim? DAEŞ. DAEŞ'te en fazla mücadele eden, sizin de ifade ettiğiniz, Rusya ve Türkiye. Burada Türkiye'de ve Rusya'nın çıkarları örtüşüyor. Ha şu var, ortada 5 tane Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Rus üssü var. Ve özellikle Afrin'de Rus üsleri bizi rahatsız ediyor. Çünkü burada PKK ve PYD var. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 tane üssü de hava üssü. 800 bu 1300. Şimdi bir başka şey Türkiye'nin şikayet ettiği yabancı kuvvetlerin verdikleri silah ve malzeme. Dikkat ederseniz 3500 tır dolusu silah ve mühimmat PYD'ye verildi ve bu silahlar kime karşı? Şimdi eğer Amerika Rakka'ya da yerleşecek olursa ve özellikle Dair el-Zor bölgesindeki petrol kaynakları PKK'nın ve PYD'nin kontrolüne geçmesi, Suriye'de nasıl bir siyasal çözüm olacağı yolunda askerler gitmeden siyasal çözüm olur mu sorusunu Cumhurbaşkanı real politikada söylemiştir ve doğruyu söylemiştir bana göre. Yani Türkiye'nin çıkışı bu ha. Ama her iki aktörün, gerek Rusya'nın gerekse Türkiye'nin ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devleti'nin isteği nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, iki normalleşme. Peki bu normalleşmede izlenecek yol nelerdir? Bana göre buradaki siyasi çözümle mutabıklık lafı buradan gelmekte. Dikkat ederseniz hemen güneyde Ürdün, İsrail, bir takım Amerika Birleşik Devletleri de güneyde bir açıklama yaptı. Ama Netanyahu da şunu söyledi, sınırlarımızı kontrol ediyoruz, ülkemizi koruyoruz. Ve güvenlik ihtiyaçlarına göre Suriye'de güney dahil operasyonları devam edeceğiz. Washington'da ve Moskova'ya bildirdik. Şimdi İsrail Suriye'de bu kadar savaşmış bir devlet. Türkiye dikkat edin, Suriye'de savaşan bir devlet değil. Türkiye'nin burada bulundurduğu kuvvetler, peacekeeping operations dediğimiz barışı koruma harekatındaki Rusya ile beraber götürülen bir denetim hareketidir. Ve bu çatışmasız alanlarda herhangi bir şekilde radikal grupların teröre müsaade etmemesi için terörle bir mücadele harekatıdır. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Türkiye'nin Gerablus harekatı da yapılan DAEŞ terör örgütüne karşı terörle mücadele harekatıdır.
Evet, peki hocam. Şunu da sormak lazım. Amerika ile Rusya bu şekilde, buyurun, anlaştığında Suriye Kürtlere dair bir ortak tutum takınmalarını bekleyebilir miyiz? Bu durumda Ankara bundan mı çekinir? Nasıl görür ya da bunu nasıl değerlendirir? Çünkü Rusya liderini, biliyoruz ki Suriye Halklar Kongresi toplama hedefi var. Ulusal diyalog toplantısı. Bu ay olmasa bile Aralık'ta toplanacak gibi gözüküyor. Amerika ile Rusya arasında böyle bir uzlaşma Türkiye açısından ne manaya gelir?
Teşekkür ederim. Şimdi iki hususu açmakta fayda var. Birincisi, Türkiye Suriye'nin iç işlerine karışma pozisyonda değildir. İkincisi, elbette ki Suriye halkı Suriye'nin geleceği hakkında karar verme hakkına sahiptir. Suriye vatandaşı olup Kürt etnik kökenli olanlar da Suriye'nin geleceğinde diğer Suriye vatandaşları gibi, Araplar gibi, Türkmenler gibi, onların da veya Hristiyan azınlık gibi elbette hakları vardır. Bunu kimse reddetmiyor. Türkiye de reddetmiyor. Ama burada Said Müslim'in yapmış olduğu bir takım hem Rusya'ya hem Amerika'ya kart göndermesi ve en önemlisi PKK'la PYD'nin işbirliği Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Yoksa bir, söylüyorum bakın çok altını çizerek söylüyorum. Türkiye ne Suriye ne Irak Kürtlerine karşı bir devlettir. Tam tersine bize intikal eden 3 milyon mültecinin içinde pek çok Suriye'de bulunmaktadır. İkinci husus şu, ne Amerika ne Rusya Suriye Kürtlerinden vazgeçmemektedir. Çünkü bu bir vekalet savaşıdır. PYD'ye her iki tarafta Sayın Putin de ve Sayın Trump da yardım etmektedir. Bunu biliyoruz. Ama biri silahla yardım ediyor, biri silahsız yardım ediyor. İkisini ayırt etmekte fayda var bir. Peki Türkiye hangisini tercih edecektir? Elbette ki siyasi çözüm dediğine göre Putin'in çözümü Türkiye'ye daha yakın gelecektir. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgesel konularda hareket ettiğini ve kuvvet ve Katar meselelerinde de Rusya ile aynı çizgide olduğu rastgele değil. O halde Türkiye'nin böyle bir endişesi yoktur ve olmaz. Çünkü Türkiye kendinden emin bir ülkedir. Suriye'deki, buradaki Türkiye'nin şikayet ettiği devletler hukuku açısından PYD ve PKK'nın bir terör örgütü olarak Türkiye yapmış olduğu silahlı saldırılardır. Bu bakımdan ikisini birbirinden ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. Bir defa bu bölgedeki oyun henüz bitmedi. Ama şunu da düşürmekte bir fayda var. Sayın Putin siyasi çözüme verilen desteğin artırılması konusunda hemfikiriz demesiyle Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaları birbirini örtüyor. Ama Türkiye'nin burada asıl bakış açısı sadece Suriye meselesi değildir. Altını çizerek söylüyorum. Sayın Putin İstanbul'a geldiğinde biz Esad'ın avukatı değiliz demişti ve şunu da söylemişti. Bizim kuvvetlerimiz burada geçicidir. Yani Rusya'nın toprağı değildir Suriye, bunu biliyoruz.
Peki hocam, yakın zamana dek şöyle bir beklenti de vardı. Özellikle İdlib'de çatışmasızlık bölgesi tesisiyle birlikte biz biliyoruz ki orada El-Kaide var. Ilımlı unsurları ayırmak söz konusu, Türkiye'nin üzerine düşenlerden söz ediliyordu. Afrin tabii Türkiye için ulusal güvenlik kaygısı. Rusya ile ortak operasyona girişmekten çok bahsedildi. Bu son Soçi buluşması böylesi bir ortak operasyon önünü açabilir mi sizce?
Teşekkür ediyorum. Şimdi burada Afrin'i Türk ordusu hem kuzeyden hem batı ve güneyden çevirmiş durumda. Ve PKK'nın buraya giriş çıkışları nötralize edilmiştir. Zira buradaki askeri kuvvetlerimize karşı bombalı intihar saldırısı yapabilir PYD ve PKK. Bu hem Rusya'nın hem Türkiye'nin işine gelmeyecektir. Ben zannediyorum Afrin'de PKK'nın tasfiyesi için Sayın Putin'le Erdoğan bir uzlaşıya varmıştır ki bu o siyasi çözümden yana tavır koymuşlardır. Yoksa dış politika alver meselesidir. Türkiye kendi güvenliğini tehdidin Afrin çözülmeden buna gitmez. Neden? Afrin'den gelenler Hatay'a saldırdılar, Marmaris'e saldırdılar. Bunu Türk istihbaratı ortaya koydu. Öbür taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya gitmeden hemen söylediği çok önemli bir şey daha var. Daha geride Münbiş meselesi var. Bu bakımdan Fırat'ın batısı ve doğusundaki buradaki açılmak istenen terör koridoruna karşı bir duruş var. Ve bu terör koridoruna karşı duruş, yani silahlı şiddet eylemine karşı durmak hem Rusya'nın hem Türkiye'nin işine gelmektedir. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki İblit'ten tasfiye edilenlerin içerisinde Kafkasyalı Ruslar da var. Yani Çeşenler, bunların silahtan arındırılması hem Rusya'nın hem Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun düşmektedir. Bu bakımdan burada Türkiye'de Rusya'nın Sayın Putin'le Erdoğan'ın çıkarları yönünde bir karar aldığını görüyoruz ve bu bakımdan da bu kararın ben boşuna olmadığını düşünüyorum. Zira nereden diyorum buraya? Türkiye heyetinde Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın yer alması, Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Sayın İbrahim Kalın'ın da olması ve Rus heyetinde Başbakan Yardımcısı Djorkovic'in ve Kremlin sözcüsü, ki Kremlin'in beyni olarak kabul ediyorum, Dmitri Peşkov'un yer alması ve en önemlisi Rus Atom Başkanı Alexei Lihachev'in de yer alması, her iki tarafın heyetleri arası görüşmelerinin ben çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani mesele askeri, ekonomik, siyasi ve aynı zamanda jeopolitik olarak alınmıştır. Bu bakımdan son kelamda Türkiye'nin Afrin konusunda da Rusya ile bir mutabakat sağladığını söyleyebilirim. Ha şu var, Türkiye için bakın altını çiziyorum. Rus askerinin biz oradan geçici olduğunu düşünüyoruz bir. İki, Türkiye Rusya'nın ta tarihten beri emellerinin neler olduğunu, güvenliğini sağlamak için Humus'taki ve Tarsus'taki deniz limanlarına Türkiye karşı çıkma. Dikkat edersen Türkiye İncirlik'te de ortak tatbikat teklif etmiştir Türkiye Rusya'ya. Yani Türkiye Rusya'ya Soğuk Savaş'taki gibi düşmanca bakmamaktadır. Tam tersine güvenliğin ortak bir partneri olarak bakmaktadır. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
Hocam son olarak işin ticari, ekonomik veçesiyle ilgili değerlendirmeleriniz...
Oraya geçmeden bir şey söylemek istiyorum.
Tabii,
müsaade
buyurun,
ederseniz.
Buyurun.
Türkiye'nin burada endişe kaynağı CENTCOM'dur. Yani CENTCOM'un 5000 askeri burada ne arıyor? Rusya'nın 5000 askeri yok burada bir defa. Çok cüzi bir kara gücü var ve çok cüzi bir hava kuvveti var. Öbür taraftan da Türkiye'nin en önemlisi... Sayın Savunma Bakanı da söylediği gibi artık işinin bittiği bir S-400 füze anlaşması var. Türkiye NATO'nun genel komutanının karşı çıkmasına rağmen, yani müttefik kuvvetler komutanının karşı çıkmasına rağmen S-400 füzelerinin milli güvenliğine uygun olduğu için artık Rusya'dan satın almıştır. Hatta S-500'ün pazarlıklarını belki de Soçi'de yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le Erdoğan. Bu bakımdan Türkiye'nin duruşu bu söylediğim güvenlik algısı bakımından Soğuk Savaş'tan farklıdır Rusya'dan ve bunun yansıması hem Suriye hem Irak'ta istikrarın sağlanması ve bu istikrarı sağlarken de Astana süreci içerisinden barışın yürütülmesi bir, ikincisi meselenin içerisinde İran'ın da olmasıdır. Dolayısıyla bunu CENTCOM kime karşı kurulmuştur? Türkiye bu sorunun cevabını bulamıyor. Cumhurbaşkanı'nın vurgulamak istediği havaalanındaki gitmeden evvelki bu. Amerika askerlerini buradan çekmelidir.
Anladım hocam. İşin Amerika ayağına Türkiye'nin takıldığını söylüyorsunuz. Rusya'dan daha fazla takıldığını. Peki ekonomik ilişkiler
takıldı neydi? Hocam. Bunlarla, bu silahlarla askerimiz öldürüldü. Geçen hafta Cuma günü de bir İHA, silahlı İHA düşürüldü. Demek ki Türkiye PKK ile PYD'nin daha işte ortak çalıştığını ve ortak silah ürettiğini ve bu silahları da taktikleri de Türk askerine karşı uygulaması Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit unsurudur. Bu bakımdan buradaki Amerikan askerlerinin verdiği silahlarla Türk askerinin geçtiğimiz hafta şehit edilmesi, bunlar içerisinde İsveç yapımı olmasına rağmen bazı tank savar silahların olması Sayın Başbakan tarafından Amerikan Devlet Başkanı Pence'e iletilmiştir. Yani Türkiye dili dayanarak konuşmaktadır. Öyle afaki deyip söylediklerimiz.
Peki hocam. Türkiye'nin özellikle daha önce El-Kaide unsurlarına edilen yardımlarla ilgili karşı argümanı var mı peki? İdlib'de Heyet Tahrir-i Şam, yani El-Kaide, onunla aynı çizgide, ideolojik çizgide Ahrar-ı Şam, Nurettin Zengi gibi İslamcı unsurlar var ki bunlar Türkiye'ye de tehdit teşkil ediyor. Batı'dan giderek Türkiye'nin İslamcı grupları kullanıp silahlandırdığı söylemleri öne çıkmaya başladı. Böyle iddialar var. Rusya'nın da daha önceden benzeri şeyler gündeme taşıdığını biliyoruz. İlişkiler kötüyken. Yani bu konuda Rusya ile hakiki bir mutabakat var mı? Yani Türkiye'nin radikal İslamcı unsurları temizlemesi noktasında Rusya'nın beklentilerinin karşılanması artık kesin mi?
Şimdi eğer bu uzlaşı olmasaydı söylediklerini zaten Türk askeri oraya girmezdi. Bir ikincisi ben bu söylediğiniz görüşlere katılmıyorum. Yani Türkiye buradaki İslamcı gruplara silah desteği yapmıştır lafı bir defa ispat edilmiş bir varsayım. Ve devletler arası ilişkilerde varsayımla hareket edilmez. Bir ikincisi bu El-Nusra örgütü veya ılımlı muhalifleri Türkiye Rusya ile bir şekilde müzakere etmiştir. Ve bunları Astana süreci içerisinde bağdaştıran veya uzlaştırmaya şey yapan, razı eden Türkiye'dir. Demek ki Türkiye'nin gayesi burada Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesidir. Türkiye başından beri Sayın Dışişleri Bakanı o zaman Davutoğlu'nu göndermiştir başbakanken Türkiye. Ve biz Suriye'nin düşmanı olmadığımız gibi burada Suriye'deki yabancı askeri güçlere karşı da Türkiye çok kuvvetli bir tavır takınmıştır. Niçin? Burada bildiğiniz gibi Türkiye çok ciddi bir sınır güvenliği tesis etmiştir. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Koalisyon kuvvetlerine de daha işte terörle mücadele için İncirlik Hava Üssü'nü tesis etmiştir. Demek ki Türkiye hem Rusya ile hem Amerika ile ortak hareket etmiştir. Tam tersine DAEŞ'e karşı en fazla kayıp verdiği, binlerce DAEŞ'li etkisiz hale getiren Türk ordusudur. Demek ki sahada bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bu itibarla ben Türkiye'nin burada oynadığı rol 3 milyon insanın yaşadığı bir şehrin güvenli hale getirilmesidir. Ve bu uzlaşı sağlandığı için Astana süreci üzerinden bugün Türkiye bu bölgede askerlerini konuşlandırmakta ve çatışmasız alanların yaratılması, Suriye'nin istikrarının sağlanması bir. İkincisi buradaki insani yardımın karşılanması. Üçüncüsü demokratik Suriye'nin bir an önce siyasi açıdan kurulmasıdır. Türkiye'nin dış politikasındaki temel amaçları bunlardır. Türkiye bir tane herhangi bir şekilde Suriye ordusuna gidip bir düşmanca tavırda bulunmamıştır ki. Bir Suriyeli askere ateş etmemiştir ki. Öldürdük mü biz Suriye ordusundan bir? İki tane ihlal vardır. Hava ihlali vardır ve bu da gerekeni yapılmıştır. Bu da devletler hukukundan doğan, ben hava kuvvetlerinden gelmiş bir subay olarak söyleyeyim. Kim sınır ihlal ederse öbür devletin meşru müdafaa hakkı vardır. Bu da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin değişmez kuralıdır. O halde gerek Afrin gerekse PYD konusunda Halep'ten göç edenlerin kontrol altına alınmasında Sayın Putin'le Erdoğan'ın ciddi bir mutabakat içerisinde olduğunu ama bunun kırılgan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Rakka'dan kalan PKK-PYD unsurlarının burada Türk ordusuna karşı veya Rusya askerlerine karşı bir takım eylemler yapabileceğini biliyoruz. Biliyorsunuz ki Rus ordusundan da general seviyesinin subayların öldürüldüğünü biliyoruz. Peki bunlara silahları kim verdi diye sormak lazım o zaman.
Evet, evet hocam. Türkiye Rusya'nın talepleri doğrultusunda İdlib bağlamında hareket etmesi Türkiye'nin bu işi kolaylaştırıcı oldu. Çok kısa süremiz kaldı.
Hocam şöyle Rusya'nın talepleri diye bir şey söz konusu değil. Şu anda Rusya burada esas belirleyici aktördür. Ama Türkiye'de Rusya'nın çıkarları bir, burada terörün etkisi hale getirilmesi. İki, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Üç, Suriye'nin siyasi olarak normalleşerek burada 3 milyon Türkiye'de ve 6 milyon bütün dünyadaki göçmenlerin ülkesine dönüp mutlu bir Suriye'nin kurulmasıdır. İki devlet de burada barışı istedikleri için ortak hareket etmektedirler. Yani primus inter pares dediğimiz eşitler arasında bir üstünlük yoktur burada. Bu uzlaşı içerisinde aynı zamanda İran'da vardır. Bunu devletler hukuk açısından bu şekilde belirtmek gerekir. Dinliyorum
evet,
efendim.
Anladım hocam. Peki zamanımız bitti. Çok kısa işin ekonomi ayağı rahatladı diyebilir miyiz peki Türkiye-Rusya ilişkilerinde?
Evet şunu söyleyebiliriz. Birincisi bir defa Sayın Erdoğan da söylediği gibi turizmde çok ciddi bir rahatlama olmuştur. 4 milyon insan Türkiye'de rahat bir tatil geçirmiştir. Ve Sayın Putin'in endişe edildiği gibi herhangi bir Rus turiste karşı bir terör saldırısı olmaması için Türkiye gerekli güvenliği sağlamıştır. İkinci husus stratejik olarak Akkuyu Santralı'na gelecek hafta içerisinde günlerde Sayın Putin'in daveti ve Sayın Putin'in bunu davet etmesi. Üçüncü husus da ticaretin uçak düşmesinden önceki normalleşme sürecine geçip 100 milyar dolarlık bir hedefin sağlanması. Bunun yanı sıra ulaştırma tarım konusunda yeni enerji projelerinin gaz dahil olmak üzere işbirliği alanlarının geliştirilmesi, teknoloji ve ekonomi transferleri ve iki taraftan da birbirini tamamlayan bir ekonomik süreç var. Bu ekonomik potansiyelin birlikte yürümesi hem Rusya'nın hem Türkiye'nin çıkarlarındadır. Ben 30 yıldır Rusya çalışan birisi olarak şunu söylüyorum. Bir, Sayın Putin'in liderliği bir defa Türkiye-Rusya arasındaki tezgahı bozmuştur. İki, Suriye krizi Türkiye ile Rusya ilişkilerine bir takım gölgeler düşürse dahi oynanan vekalet oyununda kimlerin neler oynadığı açığa çıkmıştır. Her iki devlet bundan gerekli dersi almıştır ve mütakip sürelerde herhangi bir kırılmanın olmaması için yeni bir krizin yaşanmaması için bu 9. zirvenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birileri rahatsız dahi olsa Türkiye'de Rusya işbirliğinin 1. aklı selime, 2. eşitlik prensibine, 3. kazan kazan prensibiyle yürütüldüğü takdirde Moskova'da da söylediğim gibi Bilimler Akademisi'nde gelecek yüzyılda Türkiye ve Rusya iki önemli aktördür ve iki birbirini tamamlayan ama dost ve müttefik ülkedir. Türkiye bakın boğazları kontrol eden bir ülkedir. Türkiye'nin varlığı Karadeniz'de Rusya'nın rahatlamasıdır. Türkiye'nin güvenli olması Rusya'nın güvenliğidir Kafkasya'da. Bir Çeçen Savaşı'nın önlenmesidir veya Rusya'nın parçalanmasının önlenmesidir. Bu bakımdan Sayın Putin çok zeki bir lider olarak Türkiye'nin istikrarının ne olduğunu bilmekte ve bunun için Türkiye'ye destek vermektedir. Türk halkı olarak biz Putin'e müteşekkiriz.
Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Mesut Hakkı Caşin'le konuştuk.
Teşekkür ederim.
İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlanmasını konuştuk. Turisas'tan Endless ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. I was drowning in a dying moment, drowning in her
embracing me. So
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerem Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.